Bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Hayır dediğimde kendimi suçlu hissediyorum. Sistematik atılganlık terapisinin becerilerini kullanarak nasıl başa çıkabilirsiniz? İnsanların sizi ezmesine izin veriyor musunuz? Cinsel ilişkilerinizde kullanıldığınızı düşünüyor musunuz? Zam istiyor ancak alamıyor musunuz? Manuel J. Smith PhD 1. Kaset 1. Yüz HYB Yayıncılık 1. Baskı Ankara 1998 Türkçe'ye çeviren Doçent Doktor Gülden Güvenç Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 28 Nisan 2005. Okuyan Eser Kayadelen. İnsanlığa gerçekten değer verdiğim tek hayvan türüne ve aşağıdaki üyelerine. Deniz, Evelyn, Fred, Glades, Hal, Ian, Irvi, Jenny, Joanne, Joe, Manny, Phil, Su ve Turk. Yazar, bu eserin ilk kopyasını yazmada ve kavramlarını oluşturmada Dr. Bruce Leckhart'ın çalışmasına teşekkür etmeyi bir borç bilir. Ön söz. Sistematik atılganlık terapisine ilişkin kuram ve sözel beceriler, normal insanlarla birlikte çalışmanın bir sonucu olup, hep beraber yaşarken karşılaştığımız çatışmalarla etkili bir biçimde nasıl başa çıkılacağını öğretme çabasından kaynaklanmıştır. Atılganca başa çıkma konusundaki sistematik yaklaşımı geliştirme hevesim, ilk olarak 1969 yılının yaz ve sonbaharında Escondido, Kaliforniya yakınlarındaki tepelerde yer alan Barış Gönüllüleri Yetiştirme ve Geliştirme Merkezi'nde alan değerlendirme müfettişi olarak çalıştığım dönemde başladı. Bu dönemde süslü deyişiyle klinik psikoloğun veya onunla ilgili herhangi bir terapötik disiplinin donatısı olan geleneksel tekniklerin değinilen yetiştirme ortamında oldukça sınırlı olduğunu üzüntüyle gözledim. Kriz müdahalesi, bireysel danışma veya psikoterapi ve duyarlılık eğitimi ya da büyüme etkileşim grup yöntemlerini içeren grup süreçleri, görece normal barış gönüllüsü öğrencileri, deneyimli gönüllülerin deniz ötesi ev sahibi ülkelerde karşılaşmış oldukları günlük insan etkileşimine özgü sorunlarla başa çıkmaya hazırlamada çok yetersiz kalıyordu. Bu hevesli genç adamlara ve kadınlara yardım etmedeki başarısızlığımız, 12 haftalık yoğun bir eğitim ve danışmanlık süresinden sonra, örneğin portatif bir böcek öldürücü spreyin kullanıldığı ilk kurutma denemesinde ortaya çıktı. Tozlu bir tarlada bir grup kırsal Latin Amerika çiftçisini etkilemek için hasır şapkaları, şortları, sandaletleri, asker botları, tenis ayakkabıları ya da çıplak ayaklarıyla topukları üzerine çömelmiş, kalabalık bir doktora öğrencisi, psikolog, psikiyatrist, dil öğretmeni ve deneyimli gönüllü takımı yer alıyordu. Öğrenciler alan uygulamasına devam ederlerken, yapay çiftçiler böcek öldürücü spreyden çok köyün tarlalarına gelen bu yabancılarla ilgilendiler. Öğrenciler ziraat, veba kontrolü, sulama veya gübreleme sorularını yeterli düzeyde yanıtlarken, bir tek kişi bile yardım etmek istedikleri kişilerden gelebilecek, bu makineyi satmanız için sizi buraya kim gönderdi? Bunu kullanmamızı neden istiyorsunuz? Neden bunu bize söylemek için Amerika'dan kalkıp buraya geldiniz? Bunun size katkısı nedir? Neden ilk olarak bizim köyümüze geldiniz? Neden daha iyi ürün yetiştirmemiz gerekiyor gibi soruları yanıtlayamadı. Her öğrenci böcek öldürücü sprey hakkında çaresizce açıklama yapmaya çalıştıkça, yapay çiftçiler öğrencinin onlara gelme nedenleriyle ilgili sorular sorup durdular. Hatırladığım kadarıyla tek bir öğrenci bile, Queen Sabe, bütün sorularınızın yanıtlarını kim bilebilir ki? Ben bilmiyorum. Ben sadece tanışmak ve bu makinenin daha fazla ürün elde etmeniz için ne işe yaradığını göstermek amacıyla köyünüze geldim. Daha fazla ürün almak isterseniz belki size yardım edebilirim gibi atılganca bir yanıt veremedi. Kendilerini kuşkulu hedefler nedeniyle sorgulanmaya açık savunulamayacak bir konumda bulduklarında, böyle savunucu olmayan bir tutum ve sözel atılganlık davranımı olmadığından, öğrencilerin çoğu unutamayacakları utanç verici bir deneyim yaşadılar. Onları yeterli dil, kültürel ve teknik becerilerle donattığımız halde hiçbir şekilde hedeflerini, isteklerini, zayıf hatta güçlü oldukları yönleri kişisel olarak eleştirel bir bakış açısıyla inceleyerek kamu alanında atılgancı ve kendine güvenle davranmaya, kısacası kendilerini kişi olarak incelemeye hazırlamamıştık. Öğrencilerin ziraat, yapay çiftçilerin ise gerçek kampesinosların yapacağı gibi öğrenciler hakkında konuşmak isteyecekleri durumlarda nasıl başa çıkacağını öğretmemiştik. Onlara böyle bir durumda nasıl yanıt vereceklerini öğretmemiştik. Çünkü o zamanlar ne öğreteceğimizi bilmiyorduk. Durum hakkında hepimizin belirsiz fikirleri vardı. Fakat hiçbirimiz fazla yardımcı olamadık. Öğrenciye yaptığı veya yapmak istediği her şey için bir gerekçe ya da bir neden göstermeden kendisini nasıl atılgancı ifade edebileceğini öğretmemiştik. Öğrenciye nasıl sadece "çünkü istiyorum" demesini ve gerisini de yardım edeceği kişileri bırakmasını öğretmemiştik. Belgelerini alıp ayrılmadan önce geri kalan birkaç hafta boyunca eğitim almaya hazır öğrencilerden mümkün olan hepsiyle her türlü terapötik uygulama çeşitlerini denedim ve doğaçlama yaptım. Son hafta yaklaşırken benden kaçınan öğrencilerin sayısı arttı. O zamanlar kafamdaki fikirlerin hiçbiri bir işe yaramadı, hatta umut vaat etmedi. Fakat önemli bir gözlem gerçekleştirdim. Öz eleştiriyle en az başa çıkabilen öğrenciler, diğer kişilerle olan etkileşimlerinde başarısızlığı kabul edemiyor gözükenlerdi. Sanki mükemmel olmaları gerektiğine inanıyorlardı. Aynı gözlemi 1969 ve 1970'te Beverly Hills, Kaliforniya'daki Davranış Terapisi Merkezi'nde ve Sepulveda, Kaliforniya'daki Gazilerin Yönetimi Hastanesi'ndeki klinik görüşmelerimde de saptadım. Normal veya orta derecede fobileri olanlardan, aşırı nörotik bozuklukları olan hastaları, hatta şizofrenikleri tedavi ederken ve gözlerken, birçoğunda daha aşırı düzeyde olmakla birlikte, genç barış gönüllüsü adaylarında görülen aynı başa çıkma yetersizliğinin olduğunu fark ettim. Bu hastaların çoğu, başkalarının kendilerine yönelik eleştirel ifadeleriyle veya sorularıyla başa çıkamıyorlardı. Özellikle bir hasta kendisiyle ilgili herhangi bir şey konuşmaya karşı öylesine direniyordu ki, 4 aylık geleneksel psikoterapide sadece birkaç cümle söyleyebilmesi mümkün olabildi. Diğer insanlarla hiç konuşmadan onlardan uzak kalması ve diğer kişiler olduğunda görülen aşikar kaygısı, aşırı kaygı nevrozu teşhisi konmasına yol açmıştı. Barış gönüllüsü adayı sendromunun sadece aşırı bir örneği olduğuna ilişkin sezgime dayanarak, kendisi hakkında konuşmaktan ona en büyük zorluğu yaşatan insanlar hakkında konuşmaya kaydım. Haftalar süren bir denemden sonra üvey babasının kendisiyle iki davranıştan birini kullanarak ilişki kurduğunu, ya eleştirdiğini ya yönettiğini, ondan çok korktuğunu ve düşmanca duygular beslediğini öğrendim. Ne yazık ki genç hastamız üvey babasıyla eleştirisinin nesnesi veya yöneticisi olarak ilişki kurmanın dışında bir yol bilmiyordu. Bu nedenle hasta, otorite figürü olarak onun varlığında dilsiz kalmaktan başka bir şey yapamıyordu. Eleştirilme korkusu ve kendisini koruyamamasına ilişkin bilgisinden kaynaklanan, neredeyse içten dışı sessizliğini genellemişti ve özgüveni en az olan birisine karşı bile bu davranışı gösteremiyordu. Bu genç adama üvey babasının eleştirileriyle başa çıkmayı öğrenmek isteyip istemediğini sorduğumda, benimle bir kişinin diğer bir kişiyle konuştuğu gibi konuşmaya başladı. Üvey babasından, ailesinden ve genel olarak kişilerden gelebilecek eleştirilere karşı onu duyarsızlaştırma denemeleri üzerinde çalışmaya başladık. Bir grup genç hastayı içki alemine götüren ve döndükten sonra servislerinde neşeli bir olay çıkartan bu dilsiz nörotik 2 ay içinde salıverildi. Son raporlara göre üniversiteye devam ettiği, istediği gibi giyindiği, üvey babasından gelen herhangi bir protestoya karşın istediği şeylerin çoğunu yaptığı ve tekrar hastaneye gelmesini gerektirmeyen bir prognoz gösterdiği belirlendi. Anılan başarılı yeni tedaviden sonra Sepulveda Vah'ın başpsikoposluğa Dr. Matt Butingler'i bu tedavi tekniklerini benzer hastalarla denemem ve atılgan olmayan kişiler için sistematik bir tedavi programı geliştirmem konusunda beni teşvik etti. 1970'in baharında ve yazında Bu eserde betimlenen atılganlık terapisi becerileri hem Sepulveda Vahda hem de Davranış Terapisi Merkezi'nde usta klinisyen ve meslektaşım Dr. Zev Vanderer tarafından klinik olarak değerlendirildi. O zamandan beri sözü edilen sistematik beceriler benim, öğrencilerim ve meslektaşlarım tarafından atılgan olmayan kişilere çeşitli ortamlarda başka kişilerle nasıl etkili bir şekilde başa çıkacaklarını öğretme amacıyla daha da geliştirilerek uygulandı. Söz konusu atılganlık becerileri üniversite, ilçe kliniklerinde ve özel kliniklerde, üniversite eğitim programlarında ve derslerde, mezuniyet öncesi ve sonrası psikoloji programlarında, hafta sonu eğitim seminerlerinde ve profesyonel çalışma gruplarında, aynı zamanda ilerleme, sosyal güvenlik, hapishane, rehabilitasyon ve kamu okulları eğitim programlarında öğretildi ve sonuçlar profesyonel toplantılarda rapor edildi. Sistematik atılganlık terapisinden yararlanabilen kişilere, ister barış gönüllüsü adayları gibi diğer kişilerle günlük yaşamda sözel olarak başa çıkmada güçlük çeken kişiler, ister genç, dilsiz hasta örneğinde olduğu gibi nörotik diyelim, bana göre fark etmez. Anlamlı ve önemli olan şey yaşamın sorunlarıyla ve çatışmalarla ve bizim için bunlara yol açan kişilerle nasıl başa çıkılacağını öğrenmektir. Ceviz kabuğu içindeki bu şey, sistematik terapinin tümüyle ne hakkında olduğunu ve bu kitabın neden yazıldığını göstermektedir. Bu çalışmada betimlenen atılganlık becerileri, benim ve meslektaşlarımın 5 yıl boyunca insanlara başa çıkmayı öğretirken yaşadığımız klinik deneyimlere dayanmaktadır. Mümkün olduğu kadar çok sayıdaki kişinin birbirimizle başa çıkmaya çalışırken ve davranışlarımız konusunda zorlandığımızı hissettiğimiz zaman neler olduğunu daha iyi anlayabilmelerine yardımcı olma amacıyla sistematik atılganlık terapisinin kuramına ve uygulamasına ilişkin bir eser yazdım. MJS, Westwood Village, Los Angeles. Teşekkürler. Bu eserin son biçimini almasına ve klinik uygulamalı bir bilgi bütünü olarak sistematik atılganlık terapisinin geliştirilmesine katkıda bulunan meslektaşlarıma, öğrencilerime ve özel öğrencilerime, birlikte yaşantılarımızı betimlememe izin verdikleri için içten teşekkürlerimi belirtmek isterim. Özellikle esere ilişkin yapıcı eleştirileri, önerileri ve gözden geçirmeleri için aşağıdaki kişilere teşekkür etmek isterim. Los Angeles İlçe Akıl Sağlığı'ndan yakın meslektaşım Bayan Suzan Levinea. MSW klinik açıdan fakat sıcak ve insanca bir bakış açısından yazılmış olan eserin her parçasını eleştirel olarak değerlendirdiği ve birçok dersten ve çalışma grubundan sonra bile sistematik atılganlığı hala cesaret ve pırıltıyla öğrettiği için Los Angeles'ta Kaliforniya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Dr. Irving M. Maltzman'a, daha önceki kopyaları okuyarak kitap haline getirmem için beni teşvik ettiği ve ilk teknik kopyayı gözden geçirdiği için Barış Gönüllüleri meslektaşlarımdan Bay Fred Sherman'a, MS ilk kopyayı gözden geçirdiği ve bunu geliştirmek için değerli öneriler getirdiği, ayrıca atılganlık çalışma gruplarında eğitim yaparken gösterdiği keskin zeka, akıl ve 8 saatlik çalışmalardan sonra oynadığı nefis tevye rolleri için, Kaliforniya Beverly Hills'teki Davranış Terapisi Merkezi Başkanı Dr. Zev Vanderer'e, eserde betimlenen terapi tekniklerine ilişkin önerileri, danışmanlığı ve eleştirileri ve bunları yayımlamam için bana cesaret verdiği için teşekkür ederim. Bu kişiler eserin son içeriğine ve yazılışına katkıda bulunmuş olmakla birlikte geriye kalan herhangi bir hata veya belirsizliğin tüm sorumluluğu bana aittir. Aynı zamanda Nancy Stacy ve Jennifer Patton Smith'e yazdıklarımın anlamlı olduğu konusunda bana güven duyuran bu atılgan Daktilo editörlerine teşekkür ederim. Kafamdakini kağıda dökemediğim zaman bunu bana her zaman söyleyebildiği için özellikle Jennifer'a teşekkür borçluyum. New York'taki Daily Press gazetesi baş editörü Bayan Joyce Engelson'a özel teşekkürlerimi iletmek isterim. Bu eserde anlamlı bir fark yaratan sıkı çalışması ve şefkatli sevgisi için bu sıra dışı edebi oyma ustasına teşekkür ederim. 1. Varlığımızı korumaya yönelik kalıtımsal davranımlarımız, kavga, kaçma veya sözel atılganlık aracılığıyla diğer kişilerle başa çıkma. Neredeyse 20 yıl önce askerden terhis olur olmaz üniversiteye başladığım zaman dürüst ve cesur bir adamla tanıştım. Joe o zamanlar genç bir profesördü. Ben de öğrencilerinden biri oldum. Kendisiyle tanıştığımda psikoloji öğretiyordu ve halen bunu sürdürüyor. Psikolojiyi katı, inatçı ve açık bir üslupla öğretiyordu. Öğrencilerinin psikoloji disiplinine ilişkin safça fikirlerini korumalarına izin vermiyordu. Hastalıklı ilginç sapmalar, hatta dünyada insan zihnine, davranışına veya güdülemine ilişkin normal kabul edilen süreçler hakkında beklenen açıklamalar yapmayı reddediyordu. Belli davranış nedenlerini açıklayan karmaşık kuramlar yerine sadeliği vurguluyordu. Ona göre şeylerin psikolojik olarak nasıl çalıştığını betimlemek yeterliydi. Bu telkinleri doğrultusundaki basit sayıltıları temel alarak çalışmanın işe yaradığını gördük. Kendisi, bilimsel psikoloji kuramı olarak onaylanan şeylerin %95'inin sadece çöplük olduğuna ve karşılaştığımız davranışların çoğunu tümüyle açıklayabilecek temel mekanizmaların yeterli düzeyde bilinmesinin uzun zaman alacağına ilişkin güçlü akademik inancını devam ettirdi. Joe'nun ileri sürdüğü görüşün değeri 20 yıl önceki geçerliğini hala korumaktadır. Söz konusu görüşüne katılıyorum. Soluk kesici teknik veya mistik açıklamalar çoğunlukla ilgi çekicidir. Hatta edebi değer taşır. Fakat sadece gereksiz olmakla kalmaz, anlama çabamıza zerre kadar bir şey katmadığı gibi aslında kafa karışıklığına yol açar. Psikolojinin verebileceği bilgileri kullanmak için bunun neden işe yaradığını değil, neyin işe yarayacağını bilmek daha önemlidir. Örneğin hastaları tedavi ederken bir hastanın neden sorun yaşadığı üzerinde çok fazla odaklaşmanın genel olarak işe yaramayacağını düşünürüm. Bu akademik mastürbasyon olarak yıllarca hiç yararlı sonuç vermeden devam edebilir. Hatta zararlı da olabilir. Hastanın neden o şekilde davrandığını anlamak yerine kendi davranışına ilişkin ne yapacağı üzerinde odaklaşmak çok daha yararlı olacaktır. Joe, psikologların insan davranışı hakkında her şeyi bilen, yeni psikoposlar olarak algılanmasına ilişkin herhangi bir düşüncemizi de ders sırasında yanıtlayamayacağım sorular soran öğrencilerden nefret ederim diye homurdanarak silmişti. Tahmin edebileceğiniz gibi Joe'nun sınıf dışındaki karakteri çok farklı değildi ve insan davranışları konusundaki uzmanlığına rağmen başkalarıyla ilişkilerinde o da kendi payına düşen sorunlar yaşıyordu. Benim yol açtığım sorunların dışında yeterince sorunu vardı ve her dönem notları verdikten sonra zevkle şöyle homurdanırdı. Bu öğrenciler daima çalışmalarını güçleştiren kişisel sorunlarının çok fazla olduğundan şikayet edip dururlar. Sorunlarla başa çıkamamak neymiş? Şayet sorununuz olmamışsa henüz yaşamamışsınız demektir. Yıllar geçip de Joe'yu yakın bir arkadaşım ve insan davranışlarını inceleyen bir meslektaşım olarak daha iyi tanıma fırsatım olduğunda, başkalarıyla yaşadığım aynı sorunları onun da aynı oranda yaşadığını gördüm. Psikoloji ve psikiyatri alanlarında insan davranışıyla uğraşan uzmanları zamanla daha yakından tanıdıkça onların da yaşamla başa çıkmaya ilişkin sorunlarının olduğunu anladım. Doktor unvanı ve buna dayanan bilgiye sahip olmak bizleri, meslekleri veya eğitimleri ne olursa olsun akrabalarımızda, komşularımızda, arkadaşlarımızda, hatta hastalarımızda gördüğümüz türden sorunlardan arınık tutmaya yetmiyordu. Başkalarıyla kurduğumuz ilişkilerde hepimizin Joe gibi, diğer psikologlar ve psikolog olmayan kişiler gibi sorunları olabilir. Kocalarımız, karılarımız, sevgililerimiz, bazı nedenlerle mutsuz olduklarında, hiçbir şey söylemeseler dahi, bizi suçlu hissettirme yeteneğine sahiptirler. Belli bir bakış veya bir saatlik sükut getiren azıcık yüksek sesle kapatılmış bir kapı veya televizyon kanalını değiştirme konusunda buz gibi bir rica buna yol açabilir. Bir keresinde Joe, bunu nasıl başarabildiklerini veya neden böyle davrandığımı anlıyorsam Allah canımı alsın. Fakat ortada suçlanacak bir şey olmadığında bile suçluluk duyuyorum diye yakınmıştı. Sorunlar sadece eşlerimizin yarattıklarıyla sınırlı kalmaz. Ana babalar ile kayınpeder, kayınvalideler bir şey istedikleri zaman kendi çocukları olduktan sonra dahi yetişkin oğullarının ve kızlarının kaygı dolu küçük çocuklar gibi hissetmelerine yol açacak güce sahiptirler. Sizler de, ben de Bir annenin telefondaki sessizliğine veya kayınvalidenin onaylamayan bir bakışına veya annenin ya da babanın herhalde son zamanlarda çok meşgulsün, seni artık hiç göremiyoruz veya yakın çevremizde yeni bir kiralık daire var, yarın akşam gelsen de birlikte baksak şeklindeki tahriklerine gösterilen sabırlı davranımın ne olduğunu çok iyi biliriz. Ne yapmamız gerektiği konusunda mide buran bu çatışmalarla başa çıkma zorunluluğu yeterli değilmiş gibi ailelerimiz dışındaki kişilerle de sorunlar yaşarız. Örneğin otomobil teknisyeni arabanızı iyi tamir edemediğinde, garaj yöneticisi tamirat için 56 dolar ödediğiniz halde araba radyatörünün neden hala ısındığını büyük bir ayrıntıyla açıklayabilecek bilgiye sahiptir. Arabanız konusunda kendinizi cahil hissetmenize ve ona daha iyi bakmadığınız için bir şekilde keyfinizin kaçmasına yol açsa dahi, bir günlük emek değerinin ödenmiş olmasına rağmen dürüst bir çabanın gösterilmediğine ilişkin suçlayıcı huzursuzluktan kurtulamazsınız. İnsanın arkadaşları bile sorun yaratırlar. Şayet bir arkadaşınız akşam eğlencesi için size çekici gelmeyen bir teklifte bulunursa, hemen o anki davranımınız otomatik olarak bir mazeret uydurmak olur. Arkadaşınızın duygularını incitmemek için yalan söyleme gereğini duyarken, aynı zamanda suçlu bir korkak gibi hissedersiniz. Siz ve ben ne yaparsak yapalım, başka kişiler sorun ardından sorun yaratabilir. Çoğumuz her gün arka arkaya sorun yaşamanın sağlıksız olduğu veya doğal olmadığına ilişkin gerçekçi olmayan bir inanç besleriz. Hiç de öyle değil. Yaşam hepimiz için sorunlarla doludur. Bu durum tümüyle doğaldır. Ancak çoğunlukla sağlıklı bir kişinin hiçbir problemi olmadığı konusundaki gerçek dışı inanç nedeniyle hepimizin kıstırılmış olduğu yaşam biçiminin yaşanmaya değer olmadığı hissine kapılabilirsiniz. Nitekim terapi seanslarında kişileri daha yakından tanıdıkça bu olumsuz inancı geliştirdiklerini izliyorum. Ancak bu durum sorun sahibi olmanın bir sonucu değil, sorunlarla ve bunları çıkaran kişilerle başa çıkabilmede yetersizlik hissetmenin bir sonucudur. Sorunlarla başa çıkmada yetersizlik hissettiğim zamanlarda benzer duygular beslememe rağmen bir psikolog olarak edindiğim bütün yaşantı birikimim, insanın genetik olarak modası geçmiş ve daha basit bir yaşamın olduğu erken dönemlere göre tasarlanmış türlerden biri olduğu fikrine isyan etmeme yol açmaktadır. Bu bir saçmalıktır. İçinde yaşadığımız endüstrileşmiş, kentleşmiş ve sağlık koşullarına uygun uzay çağında sorunlarla yeterli biçimde başa çıkmayı bilmeyen ve günlük mutlu yaşantıları sürdüremeyen yitik kişiler olduğumuzu reddediyorum. Bunun yerine kendi yaşantılarım, profesyonel okumalarım, öğrendiklerim ve öğrettiklerim, laboratuvar ve klinikteki araştırmalarım, insanlara yaşamla başa çıkabilmeleri için kazandırdığım beceriler, çeşitli topluluklara katılmam ve yüzlerce insanı kendi isteklerinin dışında sırf diğer kişilerle başa çıkmayı bilmedikleri için hastaneye yatırmam ve en hafifinden en tuhaf ve tehlikeli psikiyatrik bozuklukları klinik olarak tedavi etmiş olmam sonucu farklı ve daha umut dolu bir bakış açısı geliştirdim. Bu deneyimlerimin tümünü yaşamım boyunca karşılaştığım diğer insanlara ilişkin doğal gözlemlerimle aynı bağlama yerleştirdiğimde daha anlamlı ve daha gerçekçi bir sonuca yönelmem mümkün oluyor.